Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 Hordat 1400, Hicri Kameri 10 Şevval 1442 ve Miladi Takvimli 22 Mayıs 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından tarihten bir yaprak, ayetlerin hikayesi, yüzyılda yüz gelişme, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım ve Nehcul Belaga Hikmetleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Filistin direnişinin Siyonist rejim karşısındaki zaferini kutladı. İran devrim muhafızları artık Siyonistlerin korku içinde yaşama zamanı gelmiştir dedi. İsmail Haniye şehitler Kudüs'ün Filistin'in kırmızı çizgisi olduğunu ispatladılar dedi. Erdoğan, İsrail terör devletini dünyaya anlatacağız dedi. Ulyanov, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleri kendine has, tarihte eşsiz örnek olarak nitelendirdi. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsten ölen sayısının 2 veya 3 kat daha fazla olabileceğini bildirdi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Filistin direnişinin terör rejimi İsrail karşısındaki zaferini kutladı. Ayetullah Hamenei yayınladığı mesajda birkaç günlük sınav Filistin halkını yüceltti. Vahşi ve kurt kılıklı düşman Filistin tek yürek olarak kıyamı karşısında çaresiz olarak kaldığını doğru anlamasını sağladı. Kudüs, Gazze, 48 toprakları ve kampların işbirliği sınavı Filistinlerin gelecekte ne yapmaları gerektiğini gösterdi. Bu 12 günde Siyonist rejim özellikle Gazze'de büyük cinayetler işledi ve fiilen Filistinler karşısında aciz kalarak tüm dünyanın tepkisini çekerek utanç verici davrandığını gösterdi. Bu davranışlar hem Siyonist rejimi hem de destekçisi batılı ülkeler aleyhine nefreti daha da alevlendirmekte. Hem cinayetlere devam eden ateşkes İstemi Siyonistlerin hezimetiydi ve sonunda çaresiz olarak hezimeti kabullendi dedi. Siyonist rejim bundan dolayı zayıflayacağı, karşısında Filistinlerin her gün daha da güçleneceğini ifade eden Ayetullah Hamenei, Filistin halkının Siyonist rejim zorbalıkları karşısında hazır olmasına vurgu yaptı. İslam dünyasının Filistin meselesi karşısında dini görevinin olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, İslam ülkelerinde Filistin milletine destek vermek için sadakatli ve samimi şekilde meydana gelmelerini istedi. Ayetullah Hamene'yi Filistin milletine askeri ve mali yönden destek verilmesini isteyerek bunun milletlerin siyasi ve dini görevi olduğunu ifade etti. İslam İnkılabı rehberi son 12 gündeki saldırılarda Filistinli kadınlar ve çocukların geniş şekilde katledildiğini belirterek terörist Siyonist hükümetin cezalandırılması gerektiğini altını çizdi ve Siyonist rejimin tüm etkili yöneticileri ve cani Netanyahu uluslararası bağımsız mahkemeler karşısına çıkarılmalı ve cezalandırılmalı ve Allah'ın inayetiyle bu yapılacaktır dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Filistin İslami Direnişi'nin Siyonist rejimin son zamanlardaki cinayetleri ve provokasyonlara karşısında kazandığı büyük zaferden dolayı yazılı bir açıklama yayınladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı bildiride, İsrail'e karşı Kudüs'ün kırıcı operasyonunun, intifadanın sahadaki üstünlüğünü ve denklemlerin Filistinli grupların lehine değiştiğini gösterdiğini belirtti. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi. Siyonist rejimin tek yanlı ateşkes talebine yol açan Filistinli savaşçıların 11 günlük savaşı, her şeyden daha çok vurup kaçma dönemi, evlerin yıkılması, mazlum ve savunmasız Filistin halkının yerlerinden edilme döneminin sona erdiğini gösterdi. Kudüs'ten Gazze'ye, Batı Şeria'dan Akdeniz kıyılarına ve işgal altındaki toprakların en kuzey bölgelerine kadar İttihat içinde güçlü ve kararlı bir şekilde atalarından kalan toprakların yeniden ele geçirmesi ve gaspçı işgalcilerin sürülmesini isteyen bu kutsal toprakların ana sahiplerinin iradesinin göstergesidir. Kudüs'ün kılıcı operasyonu Filistin intifadasının bugün demir kubbe sistemini kolayca geçtiğini gösteriyor. Artık Siyonistlerin korku içinde ve sığınaklara kaçma gölgesinde yaşamasının zamanı gelmiştir. Filistin intifadası artık direniş cephesinin desteği ve Şehit Kasım Süleymani Mektebi'nden aldığı derslerle iman, azim ve cesaretle işgalci Siyonistlere ters göç dayatmak için her geçen gün daha caydırıcı kapasite ve koşullar sağlamaktadır.
İslam İran Devrim Muhafızları Komutanı Tüm General Hüseyin Selami, dün gece Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye ile Filistin direnişinin terör rejimi İsrail'e karşı büyük zaferinin boyutları hakkında telefonda konuştu. Fars Haber Ajansı'na göre Tüm General Selami, Filistinli direniş gruplarının başarılarını överken İran'ın Filistin halkına ve direniş güçlerine her alanda her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ve bu konudaki rolünden asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Telefon görüşmesinde İsmail Haniye de İran İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli siyasi ve saha alanlarında Filistin haklarına ilişkin sergilediği güçlü tutumu ve Tahran'ın Filistinliler ve direniş gruplarının desteğini övdü ve Filistin direnişinin kahramanca bir destan yarattığını ve Siyonist zorbalığa karşı savaşı kazandığını bildirdi. Hamas'ın siyasi büro başkanı söz konusu telefon görüşmesinde birkaç saat önce de İran'ın mazlum Filistin halkına verdiği desteği övdü ve İran İslam Cumhuriyeti Filistin halkını asla yalnız bırakmadı dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı direniş güçlerinin terör rejimi İsrail karşısındaki zaferini kutladı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildirdi. Filistin milletinin mücadelesine verilen destek yenilenerek Filistin ve Gazze şehitleri anılarak son gelişmelerden dolayı Filistin meselesinin yeniden dünya ve bölge düzeninde gündeme geldiği ve Filistin direnişine halkların desteğinin arttığı ve Siyonist rejimin daha çok rezil rüsva olmasına sebep olduğunu bildirdi. Kudüs konusunun tüm Filistinler ve dünyanın kesişme noktası olduğu ifade eden bildirdi. Filistin halkının kahramanca direnişinin bazı Arap rejimlerinin utanç verici şekilde Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşme çabalarını hezimete uğradığını ve bu ülkelerden beklenenin de Filistin direnişine saygı göstererek yanlışlarından dönüp siyasetlerini gözden geçirmek olduğu ifade edildi. Bildirdi. Çocuk katili Siyonist rejim İsrail'in meskuni yerlere saldırıları ve savunmasız halkı öldürmesine işaretli bu rejim yöneticilerinin savaş cinayetlerinden dolayı mahkemelerde yargılanması istendi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Filistin halkının tarihi zaferini kutlayarak Filistin'in özgürlüğüne kavuşacağını söyledi. Hatipzade Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi zaferden dolayı Filistinli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizin direnişiniz saldırganı geri çekilmeye mecbur bıraktı," dedi. Hatipzade, referandum düzenlenecektir. O zamana kadar da biz sizin meşru direnişinizi desteklemekle onurlanacağız. Filistin özgürlüğüne kavuşacaktır, dedi.
Filistin İslam Direniş Hareketi, Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye, Kudüs Savaşı'nda bazı Filistinlerin şehit olmasının atıfta bulunarak, şehitler Kudüs ve El-Aksa Camii'nin kırmızı çizgisi olduğunu herkese kanıtladı, dedi. El-Meyadin kanalına göre İsmail Haniye, cesur ve kahraman direnişin büyük bir ilahi ve stratejik zafere ulaştığını söyledi. Haniye, bize ufuklar açan ve milletimiz için bu milletin tarihinde yeni aşamalar açtığı için Allah'a sonsuz şükrediyoruz, dedi. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye, ırkçı İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda varılan ateşkesin ardından yaptığı ve televizyondan yayınlanan konuşmasında ırkçı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını, bunun her iki taraf üzerindeki etkilerini ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenleri değerlendirdi. Terör rejimi İsrail'in mücadele sürecinin bu aşamasında stratejik ve çok önemli bir zafer kazanıldığını belirten Haniye, direniş gruplarının İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah mahallesinden elini çekmesi için ayaklandığını ifade etti. Haniye, başta Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları olmak üzere Kudüs Siriyelileri ve diğer direniş grupları düşmana ağır ve acı bir darbe indirdi. Bunun İsrail, onun askeri ve siyasi kurumları, toplumu, hatta bu topraklar üzerindeki geleceği üzerinde derin izleri olacak, dedi. Kudüs'ün İsrail-Filistin mücadelesinin özünü teşkil ettiğini, aynı zamanda Filistin'in geleceği ve devletlerinin başkenti olduğunu söyleyen Haniye şöyle dedi. Filistin halkı ve direniş grupları geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak, Kudüs'e doğru yoluna devam edecek. Bu savaşta ve önceki savaşlarda akan bütün kanlar Kudüs ve Mescid-i Aksa için akan kanlardır. Düşmana ateşle oynama ve elini Mescid-i Aksa'dan çek dediğimizde ne dediğimizin farkındaydık. Düşman da bunu gördü. Gazze'deki direniş gruplarından övgüyle söz eden Haniye, bu gruplar düşmana unutamayacağı bir ders verdi. İşgalcinin temellerini sarsan acı bir darbe vurdu. Dengesini kaybettirdi, hesaplarını bozdu ifadelerini kullandı.
Irak'taki Asayib Ehlil Hak hareketi yaptığı açıklamada Şehit Süleymani'nin Filistin direnişini destekleyerek bugün Filistin direnişinin zaferinde önemli rol oynadığını ve bu zaferin kazanımlarının Filistin'in tam kurtuluşu için kullanılması gerektiğini vurguladı. Fars Haber Ajansı'na göre dün hareket tarafından yayınlanan bildirde cesur ve kararlı Filistin milletiyle İslami direnişin kahramanlarının Siyonist rejimin içi boş balon bir güç olduğunu dünyaya gösterdiklerine temasla bugün Siyonist rejimin demir kubbesinin Filistinlerin öfke fırtınasının füzeleriyle başa çıkamadığı açıkça görülmüştür. Siyonist rejimin hayali gücü bir mizah meselesi haline gelmiştir, dendi.
Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail işgalci ve teröristtir ve bu rejimi bütün dünya bu şekilde bilmelidir, dedi. Erdoğan, İsrail'in ne olduğunu tüm dünyaya anlatacağız. Bu terör devleti, İsrail'in ne olduğunu tüm dünya bilmeli ifadesini kullanırken, Erdoğan, Filistin bizi bekliyor, Filistin yavruların ağlamalarıyla beraber bizi bekliyor. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur ifadelerini kullandı Erdoğan. Daha önce Siyonist rejimin savunmasız Gazze halkına yönelik saldırılarını, kışkırtıcı davranışını görmezden gelen Batı'yı da sert ifadelerle eleştirdi.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile Filistin direnişi ve İsrail arasında varılan ateşkes sonrası durumu görüştüm, dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, ortak öncelikler konusunda müttefikimiz Türkiye ile işbirliğinin sürdürmesi büyük önem taşımaktadır ifadesini kullandı. Blinken, bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile tam da zamanında konuşma fırsatı buldum. Ortak öncelikler konusunda NATO müttefikimiz Türkiye ile işbirliğini sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Yunanistan ile yapıcı görüşmelere desteğimizi dile getirdim. Demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım değerlendirmesinde bulundu.
Terör rejimi İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridine 11 gün süren saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın, 232 kişi hayatını kaybetti. En az 75 bin kişi yerinden oldu. 1800 konut tamamen yıkıldı. Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre korsan rejim İsrail'in hava ve karadan gerçekleştirdiği 11 günlük saldırılar sebebiyle 6800 konut ise kısmen hasar aldı. İsrail güçleri 300'den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombaladı. 7 fabrikayı tamamen yıktı. 60'dan fazla turistik tesise zarar verdi. 40 cami ile bir kilise de hafif hasar aldı. Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Gazze şeridinde 46 devlet okulunun zarar gördüğünü bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Abdullah Nasır Himmeti, İran'ın Lüksemburg'da bulunan mali kaynaklarını ülkeye getirme önündeki engelin kalktığını söyledi. Lüksemburg Adalet Divanı, o ülkenin istinap mahkemesinin İran Merkez Bankası varlıklarına el konulmasının yasa dışı olduğunu dün onayladı. İran Merkez Bankası Başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu kararla birlikte o ülkenin diğer mahkemelerinin de bu karara uymak zorunda olduklarını ve bundan dolayı İran varlıklarının ülkeye getirme engelinin kalktığını söyledi.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mikhail Ulyanov, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerini tarihte eşsiz bir örnek olarak nitelendirdi. Ulyanov dün yaptığı açıklamada Viyana'da nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planı görüşmelerinin amacının Amerika'nın geri çekilmesiyle karşı karşıya kalan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı El Nusra'cı militanların Suriye'deki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde kimyasal silah kullanacakları bir provokasyonun hazırlığında oldukları uyarısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, çok güvenilir bir kaynaktan edindiğimiz bilgiye göre Suriye topraklarında faaliyet gösteren El Nusra terörist grubu, sözde insani yardım çalışanları, beyaz baretlilerin dahil olduğu bir senaryo üstünden zehirli maddeler kullanacakları ve yeni bir provokasyonun hazırlığını yapmaktadır, dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 218.846 COVID-19 testi yapıldı. 9.528 kişinin testi pozitif çıktı. 214 kişi daha hayatını kaybetti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık İstatistikleri raporu 2021 ve küresel COVID-19 artan ölüm oranı tahminlerini içeren raporu yayınladı. Raporda teyit edilen 3 ila 4 milyondan ölen 3.4 milyondan 2 ila 3 kat daha fazla olabileceği açıklandı. Dünya genelinde 2020'deki ve öncesindeki ölüm sayılarına bakıldığında şimdiye kadar 6 ila 8 milyon arası insanın COVID-19 sebebiyle ölmüş olabileceği açıklandı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan Hazine Bakanlığı Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı projesinde yer alan Rus şirket ve gemilere karşı yeni yaptırım kararı alındığını duyurdu. Amerika'nın yeni yaptırım listesine Deniz Kurtarma Hizmeti, Deniz Taşımacılık Hizmeti, Samara Isı Enerji Mülkiyet Fonu adlı Rus şirketlerinin yanı sıra Akademik Çerski, Baltiski İstedovetlet, ve Spasatel Karev adlı gemiler de dahil edildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz 11 günlük Gazze Savaşı'nın sonuçları etrafında. Müzik. 11 günlük Gazze Savaşı'nın ardından nihayetinde Siyonist rejim İsrail ve Filistinli direniş grupları arasında ateşkes sağlandı. Siyonist rejim İsrail ve Filistin direniş grupları arasındaki savaş 19 Mayıs tarihinde başlayıp 21 Mayıs gününe kadar devam etti. Sonunda bazı yabancı aktörlerin arabuluculuğuyla ateşkes iki tarafında onay ile sağlandı. Burada sorulması gereken asıl soru şu: bu 11 günlük savaşın nasıl sonuçlar doğurduğu ve doğuracağıdır. Bu savaşın ilk sonucu Filistinli direniş gruplarının caydırıcılık güçlerinin ispatlanmasıydı. Bu savaş direniş gruplarının taş devrini geride bıraktıklarını ve füze devrine ayak bastıklarını, Siyonist rejim İsrail altyapı tesislerine ve ordusuna darbe indirebileceklerini gösterdi. Bu savaşta Filistinli direniş grupları üç düzeyde, yani kısa menzilli, orta menzilli ve uzun menzilli olmak üzere 4000'e aşkın füze ve roketi işgal altındaki topraklara fırlatmayı başardılar. Burada göze çarpan en önemli noktalardan biri de savaşın başladığı ilk saatlerde 300 füzenin işgal altındaki topraklara fırlatılmasıydı. Bu bağlamda sadece ilk bir dakika içerisinde 100 kadar füze fırlatıldı. Gerçekte bu savaş, direniş gruplarının istihbari, teknik, taktiksel ve taarruz gücünü ve en önemlisi de Filistin kimliğini, coğrafyasını, tarihini, dinini, mezhebini, insanların hak ve hukuklarını koruma doğrusunda irade ve azmini ispatladı. 11 günlük savaşın ikinci sonucu, Siyonist rejim İsrail savunma sisteminin zayıf noktalarının açığa çıkmasıydı. Demir kubbenin etkinliği konusunda yoğun bir propaganda ve algı çalışması yapan korsan rejim İsrail, Filistin direniş roketlerinin %85'inden fazlasının belirlenen hedeflere isabet ettiğini şaşkınlıkla izledi. Siyonist İsrail rejiminin ateşkesi kabul etmesinin nedenlerinden biri de budur. Aslında bebek katili İsrail'in savaş ve sahadaki gücü, demir kubbe, Davut sapanı, patriot ve tav dahil olmak üzere özellikle savunma alanındaki kabiliyetleri ciddi şekilde azaldı. Böyle bir durumda Siyonist rejimin savaşı sürdürmesi mümkün değildi. Çünkü zaten askeri alanda daha fazla savaşma gücü kalmamıştı.
11 günlük savaşın üçüncü sonucu ise işgal altındaki topraklardaki Siyonist ordu ve insanları için psikolojik sorunların ortaya çıkmasıydı. Savaşın uzaması bir yandan Siyonist rejim İsrail ordusunun moralini, diğer yandan İsrailli sivillerin hayatını etkiledi. Direniş füzelerinin sürekli ateşlenmesi nedeniyle işgal altındaki topraklarda sivil kentsel yaşam ciddi sorunlarla karşılaştı. Çok sayıda insan yaralı, İsrailli Siyonist rejim işgali altında yaşayan insanları psikolojik sorunlarla yüzleşmeye sürükledi. İşgal altındaki bölgelerin güneyinde 2 milyondan fazla yerleşimci, Siyonist İsrail rejiminin Siyonist yerleşim yerlerinde yaşayanlara güvenlik sağlama kabiliyetine ilişkin korkuları ve kuşkuları dolayısıyla sığınma ve tahliyeyi göze aldılar. Siyonistlerin temelsiz iddialarına karşın bu rejimin savunma sisteminin zafiyetlerinin açığa çıkması ile Siyonist rejim İsrail ordusu ve sivillerin psikolojik sorunlara yakalanması ve savaşın ekonomik sonuçları Benjamin Netanyahu ateşkes koşullarının kurulmasını kabul etmeye yöneltti. Siyonist İsraillerin kayıtsız şartsız ateşkesi kabul etmeleri Filistin direnişinin zaferi olarak görülüyor. Böylece işgal altındaki topraklarda Netanyahu'ya yönelik eleştiriler de arttı. Bu savaşın dördüncü sonucu Benjamin Netanyahu'nun İsrail iktidar yapısında daha sarsıntılı konuma düşmesidir. Siyonist rejim İsrail parlamentosu Keres'in bir üyesi olan Elif Şakit, kabinenin ateşkes anlaşmasını kabul etmesine tepki olarak İsrail'in Gazze'deki savaşı kayıtsız şartsız durdurması utanç verici dedi. Siyonist rejimin Yeni Umut Partisi'nden Gideon Shar da Gazze'deki direniş gruplarıyla ateşkesi rejim için utanç verici bir anlaşma olarak nitelendirdi. Siyonist Knesset'in bir diğer üyesi Etmar Bin Gafir, İsrail'in utanç verici ve aşağılayıcı ateşkesi kabul etmesini Hamas'a karşı tehlikeli bir teslimiyet olarak nitelendirerek İsrail için zor koşullar yarattığını söyledi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Amerika'nın Küba'ya yönelik yaptırımlarını sürdürmesi etrafında. Yeni Amerikan Başkanı Joe Biden göreve gelmesine bu yana geçen aylar içerisinde sürekli Havana ile ilişkilerini iyileştirme sözü vermesine rağmen Trump'ın yaptığı gibi Washington'un Havana'ya yönelik siyasetinde neredeyse hiçbir değişiklik yapmadı. Şimdi de Biden Küba ile yüzleşmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Küba Ekonomi Bakanı yaptığı açıklamada Trump'ın Küba halkına yönelik cinayet dolu yaptırımları yürürlükte kaldığı için Joe Biden, Amerika'da iktidara geldiğinden beri Trump'ın siyasetlerinden tek milimetre bile uzaklaşmamıştı vurgusunu yaptı. Amerika yaklaşık 60 yıldır Küba'yı sahte ve içi boş iddialarla en sert siyasi ve iktisadi yaptırımlara tabi tuttu. Bu durum eski Amerikan Başkanı Trump'ın başkanlığı sırasında daha da şiddetlendi ve iki ülke arasındaki siyasi gerilimler doğal olarak tırmandı. Gerçekte Trump iktidara geldiğinde eski Amerikan Başkanı Barack Obama yönetiminin Havana-Washington ilişkilerinde 10 yıllar sonra başlattığı yumuşama siyasetini durdurdu ve Küba üzerinde baskıyı yoğunlaştırdı. Bunu da Washington'un Küba'ya yönelik siyasetlerine yeni yaptırımlar uygulayarak yaptı. Aslında Amerikalı yetkililer özellikle son 10 yılda Küba ve Venezuela dahil diğer sol kanat Latin Amerika ülkeleri üzerinde benzeri görülmemiş tehditler ve artan mali ve iktisadi baskılarla onları devirmeye çalıştı. Joe Biden 2020 Amerikan seçimlerinde adaylığı sırasında Küba ile ilişkileri iyileştirme ve ülkeye yönelik yaptırımları azaltma sözü verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi gelişmeler, ülkelere yardım etmek için yaptırımların kaldırılması gündemi etrafındayken, COVID-19 hastalığı yüzünden böyle bir yumuşama sözü doğal olarak karşılandı. Affedersiniz, doğal karşılandı. Uluslararası kuruluşlar ve insan hakları gruplarının vurguladığı gibi ilaç ve tıbbi ekipman ve malzemelerin ve en önemlisi de aşılar tedariki ve ekonomik koşulların pandemi sırasında iyileşmesi böyle bir yumuşama zaruretini giderek daha belirgin hale getirdi.
Öte yandan Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada baskıcı Amerikan politikaları geçen yıllarda Kübalı aileleri kıtlıklar ile karşı karşıya bıraksa da koronavirüs pandemisi sırasında yaptırımları boğucu ve ölümcül olmuştur ifadelerini kullandı. Aslında Amerika'nın Küba'ya yönelik yaptırımları ülkeye ağır ekonomik kayıplar verdi. Özellikle de mevcut durumda Küba'nın COVID-19 aşısı yaptırmasına dahi engel oldu. Nitekim Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Twitter sayfasında yazdığı mesajda şunları paylaştı. Amerika'nın Küba'ya yönelik yaptırımları COVID-19'a karşı yerli aşıların üretimini engelledi. Aslında Küba şirketlerine ve üçüncü şahıslara yönelik ticari ve finansal kısıtlamalar COVID-19 salgınıyla mücadele için gereken ekipman ve malzemenin tedarikini de geciktiriyor. Biden seçim kampanyası sırasında Donald Trump'ın politikalarının Küba halkına zarar verdiğini ve ülkede demokrasi ve insan haklarını teşvik etmeye yardımcı olmadığını itiraf etmiş ve durumu iyileştirme sözü vermişti. 80 Demokrat Senatör Biden'ı Küba ile ilişkileri yeniden gözden geçirmeyi çağırması, önceki koşulların devamının bazı Amerikalı yetkililer ve senatörlerin protestolarına bile yol açtığını gösterdi. Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki Batı Yarımküre'nin başkanı Juan González şöyle dedi. Küba hükümetiyle yakınlaşma süreci kademeli olacak. Eski başkan Barack Obama'nın bu ülkeye yönelik politikasının yeniden başlamasını bekleyemeyiz. Ancak Kübalı yetkililer Amerika'nın verdiği sözleri zaten kale almamıştı. Amerika Küba Ekonomi ve Ticaret Derneği Başkanı John Kavulich, Biden'ın Amerikan Başkanı olmasını umut bağlayanlar açık bir hayal kırıklığı içinde kalacaklar demişti. Kübalı yetkililer defalarca Amerika'nın Küba'ya yönelik yaptırımlarının yasa dışı olduğunu ve açık bir soykırım örneği olduğunu, Biden'ın vaatlerine rağmen yaptırımları şiddetlendirmeye çalıştığını vurgulamışlardır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Hordat 1400, Hicri Kameri 10 Şevval 1442 ve Miladi takvimle 22 Mayıs 2021 Cumartesi. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Hordat 1359'da Amerika'nın İran aleyhindeki iktisadi muhasırası başladı. Amerika, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran'daki illegal menfaatlerini kaybetti ve İran'ın Müslüman halkına baskı uygulamak ve İran'ı uzlaşmaya yakınlaştırmak için bu ülkeye karşı ekonomik ambargo uygulamaya başladı. Amerika'nın bu kararından sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Rahmetli İmam Hümeyni, milletlerin ekonomik hayatlarının büyük güçlerin elinde olmadığını belirterek İran milletine hitaben şunları kaydetti. İktisadi muhasaradan asla korkmayın. Eğer bize karşı ekonomik ambargoyu uygulamaya kalkışırlarsa biz daha aktif oluruz ve bu süreç bizim yararımızadır. İktisadi muhasaradan kuşkulanlar aslında iktisadi altyapı ve dünyayı da maksat olarak bilenlerdir. Bugün Hicri Şemsi 1 Hordat İran takviminde Molla Sadra lakaplı Sadreddin Muhammed Kavam Şirazi'yi anma günüdür. Molla Sadra Hicri Kameri 9 Cemadül Evvel 980'de Şiraz'da dünyaya geldi. Molla Sadra Rical, Fıkıh ve Usul, Şeyh Bahai'den Felsefe, Kelam, İrfanı, Mir Damat'tan ve Tabi bilimleri, matematik ve nücumu Hekim Ebul Kasım Mirfendereski'den öğrendi. Molla Sadra, Meşşa, İşrak, Muhiddin Arabi irfanı ve İslam dini öğretilerinden irfani, felsefi ve dini konulardan oluşan dört önemli okulun karışımıyla yüksek hikmetin temelini attı ve İslami felsefeyi inkar edilemez şekilde etkiledi. ...1114 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Şevval 328'de güzel hat yazarı ve çeşitli hat biçimlerinin mucidi İbn-i Mukluk lakaplı Ebu Ali Muhammed bin Abdullah Bağdadi vefat etti. ...45 yıl önce bugün 22 Mayıs 1976'da Amerikalı şair, roman yazarı ve tiyatro yazarı James Langston Hughes hayata gözlerini yumdu. ...162 yıl önce bugün 22 Mayıs 1859'da İskoçyalı yazar Arthur Conan Doyle dünyaya geldi. Doyle birçok hikaye yazdı ancak onu en çok meşhur eden eseri Sherlock Holmes polisiye hikayesidir. ...109 yıl önce bugün 22 Mayıs 1912'de İngiliz kimyacı Herbert Charles Brown dünyaya geldi. 1979'da kimya dalında Nobel ödülünü alan Brown, çeşitli ilaçlar, renkler ve gübreler gibi faydalı karışımların üretilmesi yönündeki yöntemleri keşfetmeyi başardı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 61. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Enfal suresinin 27. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinin ardından 3 Yahudi kabile olan Beni Kurayza, Beni Nazir ve Beni Kaynuka Allah Resulü nezdine gittiler ve şu açıklamada bulundular. Biz tevhide dayalı mesajı duyduk. Şimdi de seninle barışmaya, senin lehinde veya aleyhinde yer almamaya, senin ve kavminin nereye varacağını görmeye geldik. Sen de bize ve arkadaşlarımıza karşı durma.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise bunu kabul etti ve onlarla şöyle bir içerik taşıyan anlaşmayı onayladı. Yahudiler Allah Resulü ve sahabesine karşı dili, eli, silahı veya bineği ile gizli açık, gece gündüz hiçbir girişimde bulunmamalı. Allah buna şahit olsun. Yahudiler bu taahhütlerini göz ardı ederse Allah Resulü onların kanını akıtabilir, çocuklarını ve kadınlarını esir alabilir ve mallarını ganimet olarak alabilir. Bu anlaşma Beni Nazir kabilesinden olan Hüyeyi bin Ahtab, Beni Kurayza kabilesinden olan Ka'b bin Esed ve Beni Kaynuka kabilesinden olan Muhayrik tarafından imzalandı.
Bu anlaşmanın imzalanmasının ardından bu anlaşmayı ihlal eden ilk kabile Beni Kaynuka kabilesi oldu. Bu kabile Müslümanlar ile savaşmaya başladı. Onlar Müslümanların Bedir Savaşı'ndan muzaffer çıkmasının ardından haset ve kinlerini gizleyemeyip isyana başvurdular. Bu sırada ise çarşı pazarda bir Yahudi adam Müslüman bir kadına saygısızlık yaptı. Müslümanlardan biri Müslüman kadını savunmak adına Yahudi adamı öldürdü. Beni Kaynuka Yahudileri de bu Müslümanı öldürdüler. Durum o kadar vahimleşti ki Allah Resulü Beni Kaynuka kabilesinin Medine'den gitmesine karar verdi.
Beni Nazir kabilesi de Allah Resulü'nün öldürme planı ve komplosu ile barış anlaşmasını bozdu. Onlar Medine'den atıldıktan sonra hep tezgahlar kurmaya çalışıp Müslümanların kan düşmanı Kureyşlilerle işbirliği yapıp onları bu düşmanlığı sürdürmeye teşvik ederek Ahzab Savaşı'nın yaşanmasına yol açtılar. Ahzab Savaşı adından da anlaşıldığı üzere İslam düşmanlarının farklı kesimlerinin Müslümanlara karşı birleştiği bir savaştı. Yani İslam karşıtı tüm hizipler bu savaşta birleşmişti. İslam düşmanlarının başında bulunan Kureyş liderleri, teçhizatları ve sayılarından dolayı öyle bir plan yapmışlardı ki, bu savaşla birlikte Müslümanları tamamen yok etsin ve kalıcı bir şekilde Muhammed ve sahabesinden ve mensuplarından kurtulsunlar.
Kureyşliler ve dışlanan ve Medine'den ihraç edilen Yahudiler tam güç, tam kapasiteyle Medine'yi kuşatma altına aldılar. Ancak hemen zaman geçtikçe ordularının ve liderlerinin iradesinin zayıfladığını ve soğuk ve açlıktan dirençlerinin düşeceğini anladılar. Bu yüzden Medine içinde bulunan Beni Kurayza kabilesinde destek almaya karar verdiler. Böylece savaşın kıvılcımını atmak ve Medine'ye giden yolun kapılarını aralamak istediler.
Medine'de Müslümanların yanında barış ve huzur içerisinde yaşayan tek kabile de söz konusu kabileydi. Ancak onlar Medine dışındaki Yahudi arkadaşlarının da kışkırtmaları ile barış anlaşmasını bozdular. Allah Resulü anlaşmanın bu kabile tarafından da bozulduğunu anlayınca Sa'd bin Muaz'ı iki kişiyle birlikte onların nezdine gönderip onları uyarmaya çalıştı. Ancak Beni Kurayza kabilesi liderleri anlaşmaya artık uymayacaklarını belirterek Allah Resulü temsilcilerine çirkin açıklamalarda bulundular.
Ahzab Savaşı Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Allah Resulü ise hemen Beni Kurayza kalelerine doğru yola çıktı ve onları kuşattı. Yahudiler kalelerinde toplanıp istişareye başladılar. Bu danışma konseyinde Beni Kurayza lideri 3 plan sundu ve bu planlara uyulmasını istedi. İlk plan herkesin Müslüman olmasıydı. Çünkü Muhammed'in nübüvvetinin doğruluğunu ve kesinliğini Tevrat'tan da biliyorlardı. İkinci plan çocuklar ve kadınların öldürülmesi ve kalenin dışına çıkılması ve Müslümanlar ile savaşmaktı. Böylece Yahudiler kaybedilmesi halinde her şeyin biteceğini ancak kazandıkları takdirde tekrar kadın ve çocuk sahibi olabileceklerini düşündüler. Üçüncü plan ise Yahudi geleneklerinden yola çıkıp Müslümanları gafil avlamaktı. Bu bağlamda Müslümanların Yahudi kalelerini kuşattığı gün cumartesiydi. Yahudiler ise cumartesi günlerinde hiçbir iş yapmazlar. Böylece Müslümanların bu gafletinden yararlanmak istediler.
Önerilen bu planların üçü de reddedildi. Konseydekiler ise şöyle dediler. Biz hiçbir zaman Tevrat'tan ve ayinimizden el çekmeyeceğiz. Hayatımızda çocuklar ve kadınlar olmadan istediğimiz gibi olamaz. Üçüncü planda dini düşünceler ve inançlar açısından uygulanabilir değildir. Çünkü ilahi gazaba uğrayabiliriz. Nitekim bizden önceki kabileler de cumartesi kurallarına ve inançlarına uymamaları yüzünden ilahi kahra mazhar olmuşlardı.
İslam ordusu geçmişte ise Beni Hazreç kabilesi arabuluculuğu ile Beni Kaynuka'yı ölümden kurtardı. Bu yüzden Beni Evs kabilesi Beni Hazreç ile rekabet edercesine Allah Resulüne Beni Kurayza'yı affetmek için baskı yapmaya başladılar. Allah Resulü ise bu talebe ve baskıya karşı direnip şöyle dedi. Bu hususta hakemlik yapma hakkını Evs kabilesi lideri Sa'd bin Muaz'a veriyorum. O bu hususta ne derse ve görüşü neyse ben de kabul edeceğim. Oradakilerin hepsi bu öneriyi kabul etti.
Beni Evs kabilesi lideri Sa'd bin Muaz ise Beni Kurayza ile aynı safta duran ve onlar ile yakın ilişkisi bulunan bir şahıstı. Ancak Beni Kurayzalı anlaşma bozanların Kureyşli kafirlerin desteğiyle Medine'yi Ahzab Savaşı'nda güvensizleştirdiğini biliyordu. Hatta Beni Kurayzalıların Müslümanların evlerine saldırdığını, Allah Resulü'nün önlemlerinin olmaması halinde Kurayzlıların Müslümanları idam edeceğini ve onların kadınları, evlatları ve mallarını ele geçireceklerini biliyordu. Bu yüzden Beni Efs'in baskılarına ve ısrarına rağmen şöyle dedi. Beni Kurayza'dan savaşan adamlar idam edilmeli, mal varlıklarına el konulmalı ve çocukları ve kadınları da tutsak edilmelidir.
Uzun süreli kuşatmanın ardından Beni Kurayza Allah Resulüne mesaj gönderip Ebu Lübabe'nin yanlarına gönderilmesini ve böylece toplantı yapılmasını istediler. Refa lakabıyla tanınan Ebu Lübabe Ensari Beni Evs kabilesinden olup İslam öncesinde Beni Kurayza ile yakın ilişkilere sahipti ve onlar ile ahit arkadaşı sayılırdı. Ebu Lübabe Allah Resulü'nün izniyle Beni Kurayzalıların yanına gitti. Yahudiler ise ona geçmişteki dostluk dönemini hatırlatarak şöyle sordular. Saad'ın hükmüne ve görüşüne karşı boyun mu eğelim? Ebu Lübabe ise şöyle cevap verdi. Evet, bunu söylerken eliyle boynuna işaret etti ve onlara öldürüleceklerine hükmedildiğini imalı olarak anlatmaya çalıştı.
Ebu Lübabe bu sözleri ve hareketlerin ardından hemen Allah Resulü ve İslam'a ihanet ettiğini anladı. Bu sırada Enfal suresinin 27. ayeti nazil oldu. Bu ayette Allahu Teala şöyle buyurdu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tehunullaha var rasule ve tehunu.
Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin.
Bu ayet indirildiğinde Ebu Lübabe bir an bile duraksamadan camiye gitti ve kendini tövbe sütunu olarak ün yapan cami sütunlarından birine bağladı ve şöyle dedi. Kendimi bu sütundan ayırmayacağım. Ya ölürüm ya Allah tövbemi kabul eder. Allah Resulü Ebu Lübabe'nin kararından haberdar olunca şöyle buyurdu. Benim yanıma gelseydi onun için Allah'tan af dilerdim. Ancak şimdi de Allah'tan bunu istemiştir. Nitekim Allah da ona daha üstün bir mercidir. Allah ne yapacağını bilir. Sanki Allah Resulü şöyle bir şey kastetmiştir. Ebu Lübabe bizim yanımıza gelseydi, bizden istiğfar talebinde bulunmamızı isteseydi, tövbesi kabul edilirdi ve Allah onu affederdi. Çünkü Allah Resulünden veya Ehl-i Beyt imamlarından istiğfar talebinde bulunmak da önemli bir tövbe ve af aracı sayılır.
Bu bağlamda Allahu Teala Maide suresinin 35. ayetinde şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Böylece Ebu Lübabe kendini cami sütununa bağladığı günlerde günlerce oruç tuttu ve sadece geceleri kendini ayakta tutacak kadar yemek yedi. Kızı akşamları ona yemek getirip abdest alması için onu açıyordu.
Sonunda Tevbe suresinin 102. ayeti indirildi ve Ebu Lübabe'nin tövbesi kabul edildi. Müslümanlardan bir grup gelip onu sütundan açmaya gittiler. Ancak Ebu Lübabe yine de karşı çıkmaya çalıştı ve şöyle dedi. Yemin ederim ki beni açmaya müsaade etmeyeceğim. Sadece Allah Resulü beni kurtarabilir. Allah Resulü geldi ve şöyle buyurdu. Tövben kabul gördü. Şimdi de anadan doğmuş gibisin. Ardından onu açtı. Ebu Lübabe ise şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, tövbemi tamamlamak için beni Kurayzalılar nezdinde sahip olduğum varlıklarından vazgeçeceğim ve onları infak edeceğim. Çünkü bu işe beni zorlayan durum da buydu. Allah Resulü bunu duyunca şöyle buyurdu. Tüm mal varlığın değil, sadece üçte birini infak edebilirsin.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 61. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Rıza Şah'ın İran halkının din ve kültürü ile savaşa girmesini ele alacağız.
Rıza Şah, Hicri Şemsi 1304 yılında yani 1925 yılında iktidara gelen Pehlevi Hanedanı'nın kurucusuydu. 1921'de İngiliz planıyla bir darbe düzenlemiş ve 5 yıldan kısa bir süre içinde savaş bakanı olmuştu. Böylece nüfuzunu arttırmak için ülkenin iç kargaşasını ve Kaçar Kralı'nın zayıflığını kullanıp ardından başbakan oldu. Sonunda ajanları tarafından yaygın bir sahtekarlıkla seçilen kurucu meclis üyeleri Kaçar Hanedanı'nı feshetti ve yerine Pehlevi Hanedanı'nı aldı. O andan itibaren bu hanedanın ilk kralı olan Rıza Şah mutlak iktidara ve diktatörlüğe ve pratikte mutlak monarşiye yöneldi ve özgürlükleri sona erdirmek amacıyla yaklaşık 20 yıl önce Meşrutiyet Hareketi'nin kazanımlarını göz ardı etti. Halbuki meşrutiyet tam bu hakların korunması için başlatılmıştı. Rıza Şah kendi başına buyrukluk, şiddet, aşırılık, zulüm, muhalifleri öldürme ve halkın görüşüne aldırış etmeme gibi bir diktatörün tüm özelliklerini taşıyordu.
Rıza Şah döneminde milletin iradesinin tecellisi olan Millet Meclisi tamamen göstermelik ve formalite bir organa dönüşmüş, böylece her şehirde seçilecek temsilcilerin listesi o şehre gönderilmiş ve söz konusu kişilerin parlamentoya girmesine izin verilmişti. Böylelikle hükümet, parlamento ve ordu tamamen Rıza Şah'ın emrine girmişti. Buna ek olarak da ciddi siyasi kısıtlamalar ve sınırlandırmalar vardı ve basın ve partiler Pehlevi hükümetinin politikaları dahilinde ya feshedildi ya da yönlendirildi.
Hürriyetçi ve bağımsız siyaset ve edebiyatçılar ve halk arasında tanınan şahsiyetler tecrit edildi ya da öldürüldü. Bunların en ünlüsü Rıza Şah'ın diktatörlüğüne karşı çıkan önde gelen ve cesur bir din adamı olan Ayetullah Seyit Hasan Müderris'ti. Önce uzak bir şehre sürgün edildi ve birkaç yıl sonra Rıza Şah'ın ajanları tarafından şehit edildi. Rıza Şah, Abdülhüseyin Timurtaş ve Ali Ekber Daver gibi gücünün temellerinin atılmasında önemli rol oynayan çevresindekilere bile merhamet göstermedi. Öte yandan askeri güce dayalı bir darbe iktidara gelen Pehlevi Hanedanı'nın ilk kralı Rıza Şah, despotluğunu pekiştirmek ve devam ettirmek için orduyu genişletmeye ve donatmaya özel önem verdi. Hükümetin bütçesinin üçte birinden fazlası orduya tahsis edildi ve ordu toplumun diğer kesimlerine göre üstün bir konuma ulaştı. Rıza Şah'ın birlikleri iktidara gelmesinin başlarında birçok ayaklanmayı bastırdı ve 16 yıllık iktidarı sırasında çeşitli şehirlerdeki halkı bastırmak için harekete geçti ve Rıza Şah'ın emirlerine tamı tamına uydu.
İran halkının din ve kültürüyle mücadele etmek, halkın Rıza Şah'a yani zalim ve kendini beğenmiş krala karşı memnuniyetsizlik ve nefrete yol açan önemli eylemlerinden biriydi. Tahta geçmeden önce Rıza Şah dini törenlere katılıp dine bağlı dindar bir kişi olduğunu göstermeye çalıştı. Ancak iktidara geldikten sonra dini uygulamalara ve alimlere ciddi kısıtlamalar getirerek yavaş yavaş gerçek görüşünü ve yüzünü göster önüne serdi. Genel olarak halkın din ve kültürüne olan bakışı modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yanlış politikalarının acemi bir taklidiydi.
Halkın görünüşünü değiştirerek özellikle dini toplumdan ve siyasetten çıkararak müreffeh bir ülke yaratabileceğini düşünen laik ve batıcı düşünceye göre hareket eden Rıza Şah, İran'da o günün koşullarına ve halkın kültür ve inançlarına bakılmaksızın aynı Türkiye'deki süreci izledi. Bu hedefe ulaşmak için eski İran'ın gelenek ve görenekleriyle İslami inanç ve tezahürleri karşı karşıya getirmeye çalıştı. Bu bağlamda kendisini hep bir milliyetçi olarak tanıttı. Bu bağlamda bazı yaygın Arapça kelimeleri ve sokakların ve şehirlerin isimlerini alışılmadık kelimelere çevirdi ve etnik dillerini ve lehçeleri görmezden geldi. Rıza Şah'ın yeni okulları inşa etme, yargı reformları yapma, kadastro ve mülkiyet idaresini kurma gibi bazı olumlu eylemleri bile halkın inançlarıyla çelişecek şekilde tasarlandı.
Pehlevi'nin despot hükümdarı, halkın dini inançlarına karşı çıkmak için İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasimlerini bile yasakladı ve o büyük imamın şehit olduğu günde bir şenlik karnavalı bile düzenledi. Din adamlarının faaliyetlerini ciddi şekilde kısıtladı ve bir dizi ruhban okulunu kapattı. İnkarcıları ve şeriata karşı olanları serbest bıraktı.
İran halkının kültürü ve kimliği üzerinde olumsuz etkisi olan Rıza Şah'ın önemli eylemlerinden biri de kıyafet kurallarını dayatmasıydı. Bu kuraldan güdülen amaç İranlı etnik gruplarının geleneksel kıyafetlerini değiştirmekti. Batı tarzı olan bu giysiler başlangıçta hükümet çalışanları ve hükümet yetkilileri için zorunluydu. Ancak 1928'den itibaren üniformayı andıran elbiseleri giymenin tüm İranlılar için zorunlu olduğu yasa bu durumda da sıkılaştırıldı. Böylece giyinme ve kıyafet seçme özgürlüğü bile yok oldu.
Rıza Şah'ın 1934 yılındaki Türkiye ziyareti ve Atatürk'ün Batı yanlısı ve din karşıtı politikalarını tanıması, onu İslam'a ve İran kültürüne karşı eylemlerini yoğunlaştırmaya teşvik etti. Bu bağlamda Müslüman kadınların tesettürü de hedef alındı. Onlar batılı kadınlar tarzında giyinmeye zorlandı. Önce kraliyet ailesinin kadınları, bakanlar ve yardımcıları, ardından öğrenciler ve okuldakiler bunu yapmaya zorlandı. Fakat 1936 yılının Ocak ayında tüm kadınların evin dışında başörtüsü takmaları engellendi.
Allah'ın emrine açık bir muhalefet olan ve kadınları giyinme özgürlüğünden mahrum bırakan bu kanunun uygulanması, hükümet yetkilileri tarafından baskıya uğrayan halk ve din adamları tarafından şiddetle protesto edildi. Bu bağlamdaki şiddetli çatışmaların en önemlisi ve felaketlisi İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutsal türbesinin yakınındaki Goherşat Camii'nde oturma eylemi yapan insanların kanlı bir şekilde bastırılmasıydı. Bu protesto hareketinde insanlar yasaların yürürlükten kaldırılmasını istiyordu.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Bir yıla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak tanınmıştır.
Bu sevgilerden dolayı sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız dizi programımızın bugünkü bölümünde fıstık hakkında konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin de başında belirttiğimiz üzere bugün sizlerle bilimsel adı Pistacia vera olan fıstık ağacı ve meyvesi hakkında konuşacağız. Türkiye'de Antep fıstığı olarak bilinen kuru yemiş, lif ve yağ bakımından en yüksek olan yemişlerden biridir. Ayrıca vitaminler, mineraller, proteinler ve insan ve hayvanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için dışarıdan alması gereken vücutta sentezlenemeyen esansiyel yağ asitleri bakımından da zengindir. Bilimsel araştırmalar fıstık besinlerinin sağlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini göstermektedir.
Bazı tarihi kanıtlar İran'ın kuzeydoğu bölgelerinin fıstık ağaçlarının yaban olarak yeşerdiği ilk alanlar olduğunu, Part İmparatorluğu veya Sasaniler döneminde İran'ın kuzeydoğusunda ve Horasan'ın batısında fıstık ağacının yeşertilmeye başlandığını gösteriyor. Fıstık ağacının çok uzun ömrü vardır ve 300 yıla kadar yaşayabilir. Ekilen fıstık ağaçları 7. ile 10. yılı arasında dikkate değer oranda hasat verir ve 20. yılında en yüksek oranda meyve verir.
Fıstık ağacı 10 metreye kadar büyüyebilir ve 2 yıllık bir dönemde ortalama 50 kilo ürün verir. Fıstık dayanıklı bir çöl ağacı olarak çok dirençlidir ve yüksek oranda tuzlu toprakta kışın -10 dereceden yaz aylarında 48 derece sıcaklığına kadar dayanabilir. Fıstık yemişi fıstık ağacının meyvesidir. Büyüklüğü ortalama bir zeytin kadar olan fıstığın kabuğu sert, meyvesi yeşil, leziz, besleyici ve yağlıdır. Üstelik hem sade ve hem kavrulmuş şekilde tüketilebilir.
Fıstık besin değeri çok yüksek, popüler ve lezzetli bir yemiştir. İşte bu konu fıstığın kuru yemişler arasında özel ve yüksek ilgi görmesine sebep oluyor. Bu yüksek verimli ve karlı ürün İran'ın tarım için elverişli olan birçok bölgesinde yetiştiriliyor.
Dünyada İran, Amerika, Türkiye, Çin, Suriye, Yunanistan, İtalya, Afganistan, Tunus ve İspanya'nın dünyada fıstık üreten ilk 10 ülke olduğu biliniyor. Amerika'nın iç tüketimi fazla olduğundan İran en büyük fıstık ihracatçısı ülke sayılmaktadır. Aslında fıstık 1970'li yıllarının sonlarında İran'dan Kaliforniya'ya götürüldü. İran ve Amerika Birleşik Devletleri dünyada fıstık piyasasının büyük bir bölümüne sahiptirler. Tabii ki İran fıstıklarının tadı, rengi ve görüntüsünün çok kaliteli ve güzel olması nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Güneydoğu Asya ülkeleri, Fars Körfezi, Orta Asya, Japonya ve Rusya İran fıstığının en büyük alıcılar arasında yer almaktadır.
İran'da fıstık ekili toplam alanı yaklaşık 380 bin hektardır ve Kerman ili ise bu alanın %83'ü ile birinci. Yazd ve Horasan illeri ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralarda yer alıyorlar. İran'da yıllık olarak yaklaşık 575 bin ton fıstık üretiliyor. Fakat bu miktarın sadece %10'u ülke içinde tüketiliyor ve geri kalan %90 kadarı ise ihraç ediliyor. Geleneksel olarak İran'da yaklaşık 90 çeşit fıstık türü biliniyor. Bunlardan bazıları geniş çapta ve ticari amaçlı, bazıları ise perakende ve kısıtlı olarak yetiştiriliyor. İran fıstığının en önemli ticari çeşitleri ekberi fıstığı, hançeri fıstığı, kelle kuçi fıstığı, Ahmet Ağay fıstığı ve fendori fıstığıdır. Bu arada İran'da fıstık üretim merkezleri ise Horasan, Damgan, Rafsanjan, Kerman, Kazvin, İsfahan, Kum ve Yaz illeridir.
Yüksek besin değere sahip olan fıstık, karbonhidratlar, proteinler, yağlar, lif, fosfor, potasyum, beta karoten, folik asit olan folat, antioksidan lutein, zeaksatin, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, bakır, manganez, B1 vitamin olan tiamin, B2 vitamin olan riboflavin, B3 olan niasin, B6, E, A, C ve K vitamini içerir. Tüm bu mineraller ve vitaminler fıstığın insan sağlığı için benzersiz bir besin maddesi olmasına sebep oluyor. Bu arada bazı araştırmacılar da fıstık içindeki proteinin et ve baklagillerin yerini alacak kadar zengin olduğunu belirtiyorlar.
Buna ilaveten fıstıktaki demir ve kalsiyum oranı ise bu kuru yemişin kemikler ve dişlerin sağlığı ve kuvvetlenmesinde, ayrıca demir eksikliğinden kaynaklanan ve halk arasında kansızlık olarak bilinen hastalığın tedavisinde büyük etkisi olduğu biliniyor. Fıstık amino asitlerin zengin kaynağıdır. Bu yüzden kanın pıhtılaşması ve damarların tıkanıklığını engeller. Yağdaki antioksidanlardan olan E vitamini açısından zengin bir kaynak olan fıstık, bu yüzden cilt sağlığında da büyük rolü vardır. Cildi güneşin zararlı ışınlarından korurken cilt kanseri olasılığını azaltır. Fıstık diyet için gerekli liflere sahiptir ve bu yüzden sindirim sistemini olumlu etkiler.
Kandaki kötü kolesterolün azalması ve iyi kolesterolün yükselmesine yardımcı olan doymuş yağ asitler içeren fıstık, aynı zamanda zaruri amino asitlerin yapımında yardımcı olan B6 vitamini içermektedir. Bu da kalp atışları ve damarlar için çok yararlıdır. Bu yüzden fıstık, insanın sinir sisteminin sağlığında büyük role sahiptir. Fıstık aynı zamanda bir ara öğün olarak kilo vermek ve hatta kilonun korunarak sabit tutulmasına yardımcı olabilir. Ayrıca sahip olduğu iyi yağlar, lif ve protein nedeniyle öğünler arasındaki açlığı gideriyor. Fıstık içeren atıştırmalar ise insanda oluşturduğu doygunluk hissi ise bir sonraki yemek öğününü geciktirebilir.
Fıstık yağı çok iyi bir nemlendiricidir ve hızlıca emilir. Üstelik yapışkanlık duygusu da oluşturmaz. Bu yüzden yüz ve beden masajı için uygun bir seçenektir. İçerdiği omega 6 yağ asitleri ameliyat sonucu oluşan yağları yok ederken göz çevresi ve yüz kırışıklıkları önler ve her şeyden daha da önemlisi saçların berraklaşmasını sağlar. Bu yağın ağızdan alınması da tedavi yönü vardır. Fosforu hafızayı güçlendirirken folik asidi de ceninin sinir sisteminin gelişmesine yardımcı olur. Fıstığın taze ve yeşil kabuğunda değişik özellikleri vardır. Bazı kaynaklar ağız kokusunun giderilmesinde etkili olduğunu, çiğnenmesiyle ağız yaralarının iyileştiğini belirtirken diş etlerinin güçlenmesi için üzerine masaj yapılmasını tavsiye ediyorlar.
Fıstık için söylediğimiz besin değerleri fıstığın sadece çok yararlı bir yemiş olmadığını, gün boyu kullanılacak bir gıda olduğunu gösteriyor. Başka bir ifadeyle fıstık tek başına tam bir besin olduğunu gösteriyor. İran'da fıstığın bol olması nedeniyle taze halinden kurumuş haline kadar tamamen mekanize ve hijyen bir ortamda yetişerek halka sunuluyor. Bu yüzden çeşitli hallerinde İranlıların beslenme modelinde yerini alıyor. Fıstık en çok kuru haliyle ceviz, badem ve fındık gibi diğer yemişlerle tüketiliyor. Genelde mevsimsel bir yemiş değil ve yılın her zamanında kuru yemişlerde mevcut ve tüketiliyor. Üzerindeki sert kabuk ise fıstığı fiziksel hasarlardan korur.
Fıstığın en iyi tüketim şekli doğal halidir. Bu yüzden mümkün mertebe işlenmiş fıstığın tüketilmesinden kaçınmak gerekiyor. Kabuğundan zehirlenmiş kuru yemişlerin en iyi saklama şekli ise deep freeze'de tutmaktır. Böylece yemişlerin üzerinde oluşan zehiri ve kanserojen aflatoksin mantarı engellenmiş olur. Fıstığın sahip olduğu zengin besin değeri nedeniyle her ailenin yemek sepetinde yer alması gerekir. Fıstık bir ara öğün olarak ya da salatalara birlikte tatlılarda, kahvaltıda ve gün boyunca tüketilebilir. Sade veya diğer yemek malzemeleri ile birlikte beslenme modelinizi alın.
Fıstık kavrulmuş veya sade olarak tatlı veya tuzlu kuru yemişlerde yerini almakla kalmıyor. Üstelik taze hali yaz aylarının sonu ve sonbaharın ilk haftalarında manavların tezgahlarına süslüyor. Öğütülmüş veya ince doğranmış ise çeşitli tatlıların yapımı veya süslenmelerinde kullanılır. Ayrıca İran mutfağında özel yeri olan bazı yemeklerde de özellikle İran'ın çeşitli pilavlarında da kullanılır. Birçok ev hanımı fıstığın taze kabuğunu reçel yaparlar. Zira midenin güçlenmesinde yararlıdır. Reçel için sadece üzerindeki yumuşak kabuk değil, bazen de kendisi daha yetişmemiş, üzerindeki kalın kabuk daha şekillenmemişken yani çağla halindeyken kullanılır.
Değerli dinleyiciler, bugün de sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehçul Bela Öğütleri. Nehçül Belâ'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İlim değerli bir mirastır. Edep, huylar yenilenen zinetlerdir. Fikir saf bir aynadır. Evet, belki siz de bazılarının aile arasında, sınıf arkadaşları, üniversite ortamında veya iş yerinde ve bu gibi yerlerde eşit şartların, eğitim imkanlarının ve teçhizatların olması veya eşit zeka seviyesinde bulunmasına rağmen nasıl önemli başarılar kazandıklarını düşünmüş olabilirsiniz. Bu konuda yapılan birçok araştırma, söz konusu kişilerin başarı sırrının her konumda ve zamanda daha iyi sonuca varmak için nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer siz de yaşamınızda başarılı olmak isterseniz, her işi başlayan ilk kişi olmadığınızı bilmelisiniz. Sizden önce de birçok kişi o işi tecrübe etmiştir. Muhakkak onlardan bazıları düşünmek, araştırmak, tecrübe veya uygun ilimle o işte başarılı olmuşlardır. Bu yüzden tam başarıya varmak için onların miras bıraktığı bilgilerden yararlanmak gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. Hikmetli Sözünün 1. bölümünde İlim değerli bir mirastır buyuruyor. En iyisi bizlere başkalarının miras bıraktığı ilimleri kullanalım. Hazreti Ali Aleyhisselam Hikmetli Sözünün 2. bölümünde edep yenilenen zinetlerdir şeklinde buyuruyor. Edep her şeyi kendi ölçüsünde tutarak haddi aşmamaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam burada edebi zinetli bir elbiseye benzetiyor. Her elbise bir gün eskiyecektir. Bu yüzden o hazret yenilenen kelimesini kullanıyor. Edep kurallarına uymak her zaman herkesin dikkatini çeken şık ve yeni bir elbisedir. Aslında ahlak ve edep kurallarına uymak insanın davranışlarına zerafet ve litafet katarken insanın konumunu ve itibarını kat kat arttırıyor. Hazreti Ali Aleyhisselam Hikmetli Sözünün sonunda ilim ve edebin ardından fikir ve düşünceye değinerek fikir saf bir aynadır şeklinde buyuruyor. Bu yüzden her şeyden önce bir işe başlamadan gerekli ilim ve bilgiyi edinmeli, o işi yaparken edep kurallarına uyulmalı ve başarı zirvesine ulaşmak için de iyi düşünmelidir. Düşünmek her şeyi olduğu gibi gösteren, tüm hataları ve eksiklikleri gösteren berrak ve aydın bir ayna gibidir. Ayrıca her işte ince detaylara kadar düşünmek ise sonucunun akılda canlanmasına sebep olur ve bu da başarı zirvelerine ulaşma yolunu açar. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belağa Öğütleri 5. Hikmet, İlim, Edep isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonu dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Filistin direnişinin terörizmi İsrail karşısındaki zaferini kutladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Filistin İslami Direnişi'nin Siyonist rejimin son zamanlardaki cinayetleri ve provokasyonları karşısında kazandığı büyük zaferden dolayı yazılı bir açıklama yayınladı. General Selami ve İsmail Haniye telefonda görüştüler. İran Dışişleri Bakanlığı, direniş güçlerinin terör rejimi İsrail karşısındaki zaferini kutladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Filistin halkının tarihi zaferini kutlayarak Filistin'in özgürlüğüne kavuşacağını belirtti. İsmail Haniye, şehitler Kudüs'ün Filistin'in kırmızı çizgisi olduğunu ispatladılar açıklamasında bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail işgalci ve teröristtir ve bu rejimi bütün dünya bu şekilde bilmelidir dedi. Çavuşoğlu ve Blinken arasında Filistin konulu görüşme gerçekleşti. 11 günlük saldırıda Gazze'de 1400 ev viran, 1450 ev viran oldu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 098 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 098 21 22 01 36 82 ve çift 098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.